Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İbrahim suresinin 21. ayetini İranlı karilerden Rıza İyan'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص صدق الله العلي العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onların tümü toplanıp Allah'ın huzuruna kıyamette çıktılar da zayıflar, mustazaflar, büyüklük taslayanlara müstekbirleri dedi ki: "Şüphesiz biz size tabiydik. Şimdi siz bizden Allah'ın azabından herhangi bir şeyi önleyebiliyor musunuz?" Dediler ki: "Eğer Allah bize doğru yolu gösterseydi, biz de sizlere doğru yolu gösterirdik. Şimdi bizler yakınsak da, sabretsek de, bize göre fark etmez. Bizim için kaçacak hiçbir yer yoktur."
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Değerli dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar birlikteyiz.
Nakallık sanatında nakkalla seyirci arasında çok yakın bir ilişki ve bağ söz konusudur. Nakkal bazen öykünün ana akışına kendinden uydurduğu bazı cümleleri veya sahneleri ekler. Nakkal yine bazen öykünün ortasında bir şey söyler veya bir mizah yapar ya da o anda içinden ne geldiyse öyküye ekler.
Nakkallar genellikle kendi kafasında seyircinin ilgisini çekecek sahneleri yaratır. Nakkal, seyirciyi adım adım kafasında canlandırdığı sahneyi takip etmeye zorlar. Gerçekte nakkal, öykünün karakterlerini seyircisini canlandırır ve bunu yaparken de bazen çok abartır. Örneğin bir pehlivanın endamını başı göklere uzanacak kadar büyük yapar. Nakkalların hayal gücü yüksektir ve muhatabının kafasında istediği sahneleri canlandırmaya çalışır. Nakkal öykü boyunca seyirciyi kendi hayal gücünün peşinden sürükleyerek onu bu dünyadan sıyrılma ve kendi hayalinde benzer bir dünyayı inşa etme noktasına kadar götürür.
İran halk edebiyatının önde gelen araştırmacılarından Dr. Muhammed Cafer Mahcup şöyle diyor: kim nakkal olmak istiyorsa ilkin yıllarca bu meslekle uğraşması ve seçtiği ustanın yanında büyük bir özenle çalışması gerekir. Nakkal olacak kimse aynı zamanda çok zeki olmalı ve halkın ondan bekledikleri şeyleri öğrenmesi ve ezberlemesi gerekir. Nakkal sanatına heyecan yaratacak ve seyircinin ilgisini çekecek kadar iyi kullanması gerekir.
Nakkallık sanatı bütün herkesin sahnede aynı şeyleri gördüğü başka sahnelere ve oyunlara benzemez. Seyircilerin her biri öyküyü kendine göre yorumlaması ve kafasında canlandırması gerekir. Nakkal asla seyircisine ders vermez veya zorla bir şeyi anlatmaya çalışmaz. Nakkal çok rahat bir şekilde bir konudan başka bir konuya geçer, böylece seyircisini bir an kederliyken bir an neşelendirebilir. Nakkalın esas görevi insanları eğlendirmektir. Gerçi bu eğlendirmenin güdümlü olduğu da belirtilmelidir. Nakkal anlattığı her öyküden ahlaki ve milli sonuçlar çıkarır.
Bir nakkal, ustasından bir cümlenin nasıl heyecan yaratacak şekilde anlatılması gerektiğini öğrenir. Nakkal, sahnedeyken tüm dikkatini seyircisinin üzerinde odaklar. Nitekim usta bir nakkal, bundan önce defalarca anlatılan bir öyküyü yeni gözükecek ve heyecan yaratacak şekilde anlatılabilir ve bu da onun ustalığıdır. Nakkalın her hareketi veya ses tonu belli bir amacın peşindedir. Örneğin, nakkal öykü anlatırken birden ellerini birbirine çarpar. Bunun anlamı öyküde bir hadise yaşanmak üzere olduğudur. Ya da ayaklarını güçlü bir şekilde yere vurur ki bu da aniden bir olay yaşanacağı mesajını verir. Bazen ses tonunun acıklı bir hal alması çok üzücü bir hadisenin yaşanacağını simgeler. Nakkal öğrendiği sanatla birkaç öyküyü bir arada anlatır veya birkaç karakteri aynı zamanda da tanıtır. Nakkal bu işi seyirci karakterin değişeceğini anlamayacak şekilde büyük bir maharetle yapar.
Tahran Radyosu.
Değerli dinleyiciler, nakkallık ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor. Devamını bir sonraki bölüme bıraktıktan sonra, şimdi her hafta olduğu gibi bugünkü öykümüze geçiyoruz.
Geçen bölümde yoksul bir adamın bir ineği olduğunu, ineğini kestiğini ancak işkembesini temizlerken işkembenin delik deşik olduğunu ve eşinden işkembeyi alıp çeşmeden su getirmesini istediğini, eşi bunu yapamayınca da evden kovduğunu anlattık. Yine kadının soğukta ve karda sığınacak bir yer ararken tertemiz bir mağara bulduğunu ve oraya sığındığını, mağaranın büyük bir sürüsü olan bir cüceye ait olduğunu anlattık. Cüce çoban her gün bir koyun kesiyor, pişiriyor ve kendisi sürüyü otlatmak üzere götürüyor ve akşam mağaraya dönünce pişen eti yiyordu. Cüce kadının onun annesi yerine olmasını ve mağarada kalmasını kabul etti. Bir gün kadın çocuklarını özledi ve cüceden izin aldıktan sonra yanına biraz et aldı ve evinin yolunu tuttu. Şimdi maceranın devamını dinleyelim.
Kadın evine varınca kapıyı kapalı buldu. Bu yüzden çatıya çıktı ve içeri baktı. Kocası ve çocukları açlıktan halsiz ve bitkin bir şekilde yere serilmiş yatıyorlardı. Kestikleri ineğin eti bitmiş, evde yiyecek hiçbir şey kalmamıştı ve çocuklar açlıktan ölmek üzereydi. O sırada kadının küçük oğlu şöyle dedi: "Ey Rabbim, benim rızkımı ver." Kadın bunu duyunca yanında getirdiği pişmiş etten bir parça kopardı ve yukarıdan küçük oğlunun kucağına attı. İkinci oğlu eti görünce o da başını kaldırdı ve "Ey Rabbim, benim de rızkımı ver." dedi. Kadın ikinci oğluna da bir parça et koparıp attı. Üçüncü kardeş de kardeşlerinin dualarının icabet edildiğini görünce "Ey Rabbim, benim de rızkımı ver" diye seslendi. Kadın ona da bir parça et attı. Fakat kocası benzer bir talepte bulunduğunda kadın bu kez çatıdan bir kerpiç parçası kopardı ve kocasına fırlattı. Kocası ise "Ben bu rızıktan istemiyorum, bana da ötekilerin rızkından ver" diye seslendi.
Kadın çocuklarına seslendi ve kapıyı açmalarını söyledi. Çocuklar annelerinin sesini duyunca çok sevindi ve hemen kapıyı açtı. Kadın içeri girdi ve kocasına şöyle dedi. Beni evden kovdun, ineğin etini de tek başına yedin, öyle mi? Bak kış geçti, ineğin eti bitti ama ben hala ayaktayım, ölmedim. Koca karısının hal hatırını ve neler yaptığını sordu. Kadın da macerayı anlattı ve onlara eşyalarını toplamalarını ve onunla gelmelerini istedi. Kadın evde ne varsa topladı. Kocasının sırtına yükledi ve ardından çocuklarının elini tuttu ve birlikte yola çıktı.
Aile uzun bir yol kat ettikten sonra mağaraya vardı. Ve muhteşem bir evi karşılarında gördüler. İçeride ne arzu edersen vardı. Üstelik ocakta büyük bir tencere kaynıyor ve içinde etler pişiyordu. Karı koca ve çocukları yerleştikten sonra güneş battı ve cüce sürüsüyle beraber mağaraya döndü. Develer, koyunlar, keçiler, inekler ve danalar ahırlarına geçtiler. Cüce de her zamanki gibi keçinin boynuzu üzerinden mağaraya indi. Kadını ve kocasını ve çocuklarını görür görmez aşağı indi ve hepsine hoş geldin dedi.
Cüce çok iyi kalpli ve merhametliydi ve kadının kocasını, babası ve çocuklarını da kardeşleri gibi sevmeye başladı. Her gün çocukları yanına alıp sürüsüyle birlikte çöle götürüyordu. Karı koca da mağarada kalıp temizlik yapıyor ve yemek pişiriyordu. Bir süre böyle geçti ta ki bir gün cüce sürüsüyle döndükten sonra babasına gidip padişahın kızını kendisini istemesini söyledi. Baba bir şey demedi ama kendi kendine şu üstü başıyla nasıl padişahın sarayına gidip herhalde güzel olan kızını boyu bir karış kadar olan şu cüceyi istemeli diye düşündü. Zavallı adamın giyecek doğru düzgün kıyafeti de yoktu ama başka çaresi de yoktu. Cüce ondan bu işi yapmasını istemişti.
Baba başına bir sarık, beline de bir şal bağladı. Kente doğru yola çıktı. Kente vardığında padişahın sarayı ne tarafta diye sordu. Ama kimden sorduysa alaylı gülümsemelerle karşılaştı. Neyse, baba zar zor da olsa sarayı buldu ve kapısına geldi. Saray bekçileri kim olduğunu ve ne istediğini sordu. Baba, padişahın kızını istemeye geldiğini anlattı. Bekçiler hemen ona yol verdi ama esas amaçları biraz gülmek ve eğlenmekti. Baba sarayın içine girince içerideki bekçiler ona engel olmak istedi. Ama padişah onu görünce bekçilere adamı rahat bırakmalarını emretti. Padişah adamın dilenci olduğunu düşündü. Sarayda kimse babayı umursamadı ama padişah onu yanına çağırdı ve yanı başına oturttu. Sarayda herkes babayı kıskanmaya başladı. Fakat padişah babadan niçin geldiğini sorunca ve babası bu haliyle onun kızını istemeye geldiğini öğrenince herkesin gülmesi ve eğlenmesi için babayla alay etmeye karar verdi.
Padişah babaya kızını vereceğini ama bunun için bir şartı olduğunu, babanın kendi evinin kapısından sarayın kapısına kadar bir dizi kara deve dizmesi, hepsinin yükünün de altın ve gümüş olması gerektiğini söyledi. Zavallı baba şartı kabul etti. Saraydan ayrılarak mağaraya döndü ve padişahın şartını da cüceye anlattı. Cüce buna çok sevindi ve şartı yerine getirmenin çok kolay olduğunu söyledi. Cüce bu sözlerin ardından hemen dizi kara develeri hazırladı ve hepsine de altın ve gümüş torbaları yükledi. İlk devenin dizginini de babasına verdi ve kendisi keçinin boynuzuna binerek develerin peşinden yola koyuldu. Birinci deve sarayı vardığında son deve daha mağaranın önünde duruyordu. Bekçiler padişaha haber verdi. Padişah da şaşırmıştı ve mecburen babayı içeri almalarını emretti. Fakat halk develeri altın ve gümüş yüklerine görünce üzere yırtık pırtık yoksul bir adamın bunca malı serveti nereden getirdiğini merak etmeye başladı.
Evet değerli dinleyicilerimiz, böylece bugünkü masalımızın da sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcul-i Belaha öğütleri. Nehcul-i Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerini ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve verizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 13. hikmeti sözünde şöyle buyurur. Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın. Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 13. hikmetli sözünde çok tatlı ve anlamlı bir ifadeyle ilahi kurallardan bir başkasını bize hatırlatıyor. Bu kural ise nimetler kuralıdır. Allah-u Teala dünyanın yaratılışının ilk gününden itibaren birçok kural koyarak egemen kıldı ve bizler bu kuralları bilmeden ilerleyemez, doğru hareket edemeyiz. Başka bir ifade ile birçok nimetten yararlanmak ve dünyevi veya uhrevi başarıları kazanmak, yaratılış dünyasının kurallarını bilmek ve onları kullanmakla ilgilidir. Dünyaya hakim olan kurallardan söz edildiğinde fizik, matematik, kimya gibi düşünülebilir fakat dünyaya hakim olan kuralların çok daha geniş kapsamlı olduğu görülür. Bu kuralların en önemlisi ise insanın dünyanın yaradanı, diğer insanlar, hatta diğer canlılar ve mahluklar karşısındaki davranışıdır. Zira insanın kaderi ve insanlık toplumunu etkiliyor. Burada çok önemli olan konu ise söz konusu kuralların bir anlaşma olmadığı, insanın davranışları ve sonuçları arasındaki gerçek ilişkinin göstergesi olmasıdır. Bu kurallardan birisi nimetler ve insan minnettarlığı veya nankörlüğü arasındaki ilişkidir. Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 13. hikmeti sözünde bu kuralı bizlere hatırlatarak şöyle buyurur. Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın. Nimetlerin birçoğu insana yavaş yavaş nazil olur. Bu yüzden bilinçli insanın görevi söz konusu nimetlerin insana yönelmesi ile birlikte ona şükretmektir. Böylece söz konusu nimetin tamamen kendisine nasip olmasını sağlayabilir. Nitekim bazıları nimetlere şükretmeyince o nimetler devam etmezken üstelik nimetin aslını da kaybederler. Bu yüzden Yüce Allah'ın kendisine bir nimet veren insan, örneğin kendisine bir konum veya mevki verilince, insanlar ona saygı duyunca veya Allah ona bir ilim bağışlayınca veya belirtileri görülen diğer nimetler kendisine verilince dikkat etmeli ve nankörlük yaparak şükrünü yerine getirmeyerek o nimeti kendisinden uzaklaştırmamalıdır. Zira dünya ilahi gelenekler ve kurallarla yönetiliyor. Hatta Newton'un etki tepki olarak bilinen üçüncü kuralı da aynı şeyi söylüyor. Eğer siz topa darbe vurmak yerine büyük ve sert bir taşa darbe vurursanız ayağınız ağrır. Neden? Zira bu kurala göre eğer bir A nesnesi bir B nesnesine bir kuvvet uyguluyorsa bu durumda B nesnesi de A nesnesine eş büyüklükte ve ters yönde bir kuvvet uyguluyor. Şimdi top gibi hafif ve yumuşak bir nesnenin darbeye gösterdiği tepki hafiftir ve hissedilmez. Fakat taşın tepkisi ağırdır ve ayağımızı ağrıtacaktır. Yüce Allah'ın kuralında da eğer insanda kadir şinaslık ve şükretme duygusu şekillenirse ve kalbinde ve ağzında Allah'a minnet duyar ve şükrederse nimetler ona daha da yakınlaşır ve mükemmelleşir. Fakat şükretmemek ve nankörlük durumunda ise nimetin artması yerine nimetten mahrum edilme kuralı uygulanır. Nehcül Belaga'ya şerh yazanların bazıları nimetleri kuşların sürüsüne benzetirler. Böylece bir grup kuş bir ağacın dallarına oturursa sürüdeki diğer kuşlar da onların peşinden ağaca yönelir ve dallarını doldurur. Fakat eğer ilk grup kötü bir ses veya uygunsuz bir hareket hisseder veya görürse kaçarlar. Diğerleri de onların peşinden gider ve ağaç onların varlığından mahrum kalır. İshak bin Ammar, İmam Sadık aleyhisselamın kendisine hitaben şöyle buyurduğunu belirtiyor. Ey Eba İshak! Ne zaman Allah bir kuluna bir nimet verir ve o da bu nimetin kıymetini kalbiyle anlamaz ve açıkça Allah'a şükrederse, daha şükretmesi bitmeden Hak Teala tarafından onun için nimetin artması emri verilir. İmamın bu sözü İbrahim suresinin 7. ayetine işaret ediyor. Eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga Öğütleri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da doğa terapi turizmi.
Değerli dinleyiciler, İran'da doğa terapi turizmi isimli seyir sohbetimizin 4. bölümüyle beraberiz.
Bu bölümde geçen sohbetlerimizin devamında olduğu gibi Kerman Eyaleti'nin bir başka cazip tedavi kullanımlı alanları ve noktaları ile tanıştıracağız sizleri.
Geçen bölümde Kerman eyaletinin kimi doğal terapi kullanımlı alanlarıyla tanıştık. Bu bölümde ise Kerman'ı tanıttığımız sohbetimizin son bölümüyle beraberiz. Bu sohbetimizde bu eyalette bulunan Rigan kum tepeleri, maden suları ve kaplıcaları ile ilgili detaylı bilgi vermeye çalışacağız.
Kerman eyaletinin antik ve kadim şehirlerinden biri de Giroft şehridir. Bu bölgedeki doğal güzellikler ve de tarihi noktalar bu toprakların zengin medeniyetlere ev sahipliği yaptığını gösteriyor. İranlı arkeologlar ve tarihçiler ise bu bölgede geniş çaplı araştırmalar yapmış ve sonuçta eşsiz arkaik ve arkeolojik eserler keşfetmişler ve bu eserlerin geçmişiyle ilgili de tahminler yürütmüşlerdir.
Giroft şehrinin kadim camisi Dakyanus Camii, Semuran Kalesi, Giroft Barajı Gölü, Giroft Delfart Köyü, Kenar Sendel Arkaik Alanı, Salar Reza Mezarı ve Türbesi, Giroft Müzesi, Mir Hayder Mehni Türbesi ve Şuayb Mağarası da bu bölgenin cazip noktalarından sayılır.
Kerman eyaletinin çok güzel bölgelerinden biri de Saruiye bölgesidir. Ilımlı bir sıcaklığa sahip olan bu bölge, Giroft şehrinin 80 kilometre uzaklığında yer almış, su kaynakları, ırmakları, dereleri ve vadileri ve de yemyeşil meraları ile turistlere doğrudan hitap etmektedir.
Giroft'un Sarduiye bölgesinde Gever isimli bir kaplıca bulunmaktadır. Bu kaplıca her yıllık yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapmaktadır. Bu kaplıca Yukarı Gever köyünde 2260 yüksekliğinde bulunan bölgede yer alıyor ve Rayen şehrinin de güneydoğusuna 60 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Gever kaplıcası Abbad Gur ismiyle de biliniyor. Bu kaplıca fay kaynaklı olup 57 derece sıcaklıktadır.
Kerman şehrinin ve hatta İran'ın en ünlü ve tanınmış tarihi şehirlerinden biri de Bam şehridir. Bu şehir, Büyük Hisarı yüzünden dünyaca ünlü bir şehirdir. Bam Hisarı, dünyanın en büyük kerpiç yapılı binasıdır ve İran Milli Eserleri ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yerini almıştır.
Bam şehrine yolculuk yapmak, İran'ın en ünlü el sanatları şehri ve hurmalar şehrine yolculuk yapmak demektir. Bahçe Melek Şelalesi, Dehbekri Köyü ve Şelalesi, Daristan Ateşin Tepesi, Margak Yaylak Köyü ve Kına Fabrikası bu şehrin diğer cazip noktalarındandır.
Doğal tedavi kullanımlı turistik alanlar hususunda Bam kentinin güneyinde bulunan Seyyid Kaplıcası'na değinmek gerekir. Bu kaplıca andezit türü taşların çatlaklarından akıyor ve büyük bir ihtimalle de fay kaynaklıdır. Seyyid Kaplıcası ılımlı sodyum sulfatlı suya sahiptir.
Sircan şehri de Kerman eyaletinin en güzel ve kadim şehirlerinden biridir. Bu şehir mimarisi, doğal ve tarihi güzellikleriyle tanınan bir kenttir. Çopuğî Rüzgar Kulesi, Kalesen Kalesi, Seyyid Sircan Camisi, Azodi Ulu Camii, Kalesengi Camisi, Firuz Şah Türbesi, Mir Zubeyr Türbesi ve Bemid Bahçesi bu bölgenin önemli turistik alanlarından sayılırlar. Bu çerçevede Bemid Bahçesi'nde Sircan buz depoları bulunmaktadır. Bu buz depolarının geçmişi Kaçarlar döneminde dayanmaktadır. Bu eser milli bir eser olarak İran Milli Eserler Listesi'nde yer almıştır.
Turistik cazibe sayılan Sircan bölgesinin önemli noktalarından biri de Bucan maden su kaynağıdır. Bu maden su kaynağı Sircan eyaletinin 45 kilometre uzaklığında Kerman şehrinin güneybatısı yönünde bulunmaktadır. Bu kaynağın suyu sodyum klorit ve kalsiyum sulfat yarı sıcak türündendir. Çoğu zaman da tedavi etkisi yapan gazlar içermektedir. Bu kaynağın suyu eklem, romatizmal, lenfatik ve cilt sorunlarına iyi gelir.
Bu can su kaynağında yıkanmak damarların gevşemesine ve sonuçta insanın rahatlamasına ve sakinleşmesine yol açar. Bölgedeki bir başka su madeni kaynağı da Gelyaveng kaynağıdır. Bu su kaynağı Sircan'ın güneydoğusunda bulunmaktadır. Etrafı 4. devre ait alüvyonik maddeler ile çevrilidir. Suyu ise sodyum, klorit, kalsiyum, sulfat türündendir. Bölgede bulunan bir başka su kaynağı da Bab Tengel köyünün kuzeyine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Bab Tengel maden suyu kaynağıdır. Bu kaynak ayrıca Kerman eyaletinin Zerent şehrinden de erişilebilir. Bölgenin etrafını ise çöllük alan kaplamıştır.
Kerman eyaletinin kuzey ve kuzeydoğu bölgelerinde de birçok su kaynağı bulunmaktadır. Bu kaynaklardan biri de Cerek köyünün kuzeyinde 6 kilometre uzaklıkta ve Gezek köyünün kuzeyinde 60 kilometre uzaklıkta bulunan Rıza Abad maden su kaynağıdır. Rıza Abad su kaynağının suyu sodyum klorit, sulfat kalsikli yarı sıcak türündendir. Bu bölgede 4. devir alüvyonik çökertiler ile kaplanmıştır. Bölgedeki bir başka su kaynağı da Paçanar kaynağıdır. Cerek köyünün kuzeyine 6 kilometre ve Kerman şehrinin kuzeyine 67 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Bu kaynağın suyu da Rıza Abad kaynağındaki su türündendir.
Kerman eyaletinin Şehdad bölgesinde bulunan yardanglar da İran'ın eşsiz ve en cazip doğal yapılarından sayılırlar. Bu yardangların örnekleri ise Amerika'nın Utah bölgesinde de bulunmaktadır. Yardang, hakim rüzgar yönüne paralel olarak uzanan, birbirlerinden keskin sırtlarla ayrılmış ve ana çizgileriyle U profil gösteren oluklardır. Kil, silt gibi gevşek tortul kayaçların rüzgar tarafından aşındırılmaları sonucu meydana gelirler. Bunlar ters dönmüş bir tekneye benzeyen uzunlamasına çizgisel sırtlardır. Olukların tabanları ile bunları birbirlerinden ayıran sırtların arasındaki yükselti farkı birkaç santimetre ile birkaç metre arasında değişir. Yardanglar 5 metreden yüksek değildir ve uzunlukları 10 metreyi geçmez.
Şehdad bölgesinin yardanglarının uzaylı ve hayale daldırıcı görüntüleri yıllar boyunca birçok yerli ve yabancı turisti kendine çekmiştir. Bu bölgede safari, çöl kampları ve çölcülük ve çölde yürüme gibi faaliyetler yapılmaktadır. Bu özellikle de sonbahar mevsiminde görülen bir etkinliktir.
Kerman'ın Şehdad bölgesi yardangları hakkındaki önemli mesele ise yeryüzündeki en yüksek sıcaklığa sahip olma noktası sayılmasıdır. Başka bir ifade ile Kerman'ın Şehdad bölgesi dünyanın en sıcak noktasıdır. Ayrıca bölgede bulunan Lut Çölü de UNESCO miras listesinde yer almıştır. Bu güzel ve görülmeye değer bölgenin kuzeyinde Kerman'ın kuzeydoğusuna 24 kilometre uzaklıkta Bişe maden suyu kaynağı bulunmaktadır. Bu kaynağın suyu ise sodyum kloritli ve sulfat kalsikli sıcak türdendir.
Kerman'ın kuzeydoğusu tarafında Cuşan bölgesine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bir de Buğra maden su kaynağı bulunmaktadır. Bu kaynağın suyu da sodyum kloritli ve sulfat kalsikli sıcak su türündendir. Ayrıca Cuşan bölgesine aynı mesafede bulunan Havuzabad su kaynağı bölgenin cazip noktalarındandır. Bu kaynak da Fransa'nın bazı su kaynaklarını andırıp suyu sodyum bikarbonat sulfatlıdır.
Kerman şehrinin kuzeydoğusunda bulunan bir başka cazip nokta da Havuz No, maden suyu kaynağıdır. Bu kaynağın suyu da sodyum klorit ve sulfat kalsikli türdendir. Kaynağın etrafı alüvyonik tortular ile kaplıdır. Ayrıca Kerman'ın batısına 14 kilometre uzaklıkta İhtiyarabad köyü yanında İhtiyarabad, Cokan, Bibi, Şera, Cive ve Murtaza Ali pınarları bulunmaktadır. Bu pınarların suları da sodyum kloritli, kalsiyum sulfat ve magnezyumludur.
Dünyanın en büyük kum tepelerinin Rigan bölgesinde bulunması, Kerman'ın doğu bölgelerini cazip bir noktaya çevirmiş ve özellikle de tedavi amaçlı gelen turistleri kendine çekmiştir. Rigan ili Kerman'ın doğusuna yer almış ve İran'ın en bakir noktalarından biri sayılıyor. Bu ilin en güzel ve gezilecek noktalarından biri de bakir çölleri olmuştur. Bu bölgede yemyeşil alanlarda göze çarpmaktadır. Tabi bu bölgelerde hurma ağaçlarına da rastlamak mümkün. Rigan ilinin en güzel ve iç açıcı manzaralarından biri de kum tepelerinin görüntüleridir. Bu tepeler Ali Abade Poşterrik bölgesinde yer alıp 75 metreye varan yüksekliği ve 5 kilometrede toplam eniyle birçok turisti kendine çekmiştir.
Bu tepeler hususundaki ilgi çekici nokta bu bölgedeki kumların tedavi amaçlı kullanılmasıdır. Öyle ki her yıl birçok turist bölgeyi ziyaret edip tepelerin ve kumların sıcaklığından yararlanmaktadır. Turistler bu tepelere akın ederek çukurlar kazıp kumlar arasına girerler ve kum banyosu yaparlar. Sonbahar ve kış mevsimlerinde bu ziyaretler iyice artar. Rig şehrinin Kerman şehrine uzaklığı ise 285 kilometre olduğu hatırlatılmalıdır.
Değerli dinleyiciler, İran'da Doğa Terapi Turizmi isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
Değerli dinleyiciler, İranlı ürünler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçoklarının eserleri hem İran'da hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana, Nizami Göncehi, Şeyh Şahabettin Suhraverdi, Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nasreddin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir.
Bugünkü sohbetimizi geçen bölümde ele aldığımız İranlı büyük arif Şeyh Ebu Said Ebu Hayr'ın yaşamı ve eserleriyle tanışmaya ayırdık. Geçen bölümde Ebu Said Ebu Hayr'ın Kameri 5. yüzyılın büyük şair ve ariflerinden biri olduğunu ve o dönemde İran topraklarının bir parçası olan ve şimdi Türkmenistan topraklarında kalan büyük Horasan yöresinin Mihene köyünde dünyaya geldiğini ve 81 yaşındayken fani dünyadan ayrıldığını ve mezarının ise doğduğu Mihene köyünde tarihi Nesa kentine yakın bir yerde yer aldığını anlattık. Yine dedik ki Ebu Said Ebu Hayr çağının seçkin hocaları nezdinde ve o dönemde yaygın olan ilimleri öğrendi ve çocukluk çağından itibaren irfan alemiyle tanıştı. Uzmanlar Ebu Hayr'ın İranlı iki büyük arif ve şair olan Senai ve Attar'dan önce geldiğini belirtiyor.
Şeyh Ebul Hayr'ın yaşamı ve eserleri hakkında Farsça kısa bir risale bulunuyor. Şeyh Ebu Said Ebul Hayr'ın Halleri ve Sözleri adıyla hazırlanan bu risale, Şeyh'in ölümünden yaklaşık 100 yıl sonra Cemalettin Ebu Ruh bin Ebi Sa'd tarafından kaleme alındı. Bu eser kendi türünde en eski eser sayılır çünkü Fars dili ve edebiyatında Gameri 541 yılından önce tasavvuf şeyhleri hakkında Fars dilinde yazılan eser yoktur. Bu eser incelendiğinde ise yazar Ebu Ruh'un hem Farsça hem Arapçayı çok iyi bildiği anlaşılıyor. Eseri hakkında bir açıklama yapan araştırmacı Doktor Şefii Ketkeni, eserin sağlam bir kopyasının bulunduğu takdirde yazarın kendi çağında Farsça ve Arapça edebiyatında ne denli usta olduğunun daha iyi anlaşılacağını belirtiyor. Bu eser hem Fars dili ve edebiyatı hem İranlı İslami tasavvuf ve hem Fars dilinde kullanılan tarzların bazı özelliklerinin anlaşılması bakımından büyük önem arz ediyor. Bu eser aynı zamanda tasavvuf şeyhlerinin biyografisini içeren eserler arasında en eskisi, hatta eşsiz bir eser sayılır.
Şeyh Ebu Said Ebu Hayr'ın Halleri ve Sözleri adlı eserden hareketle şeyhin torunlarından Muhammed bin Münevver Miheni daha detaylı bir şekilde eseri kaleme aldı. Şeyh Ebu Hayr'ın daha detaylı biyografisini içeren bu eser Esrarul Tevhid fi Makamati Şeyh Ebu Said adıyla bilinmektedir. Bu kitap büyük ihtimalle Kameri 6. yüzyılın ikinci yarısında ve kesin olarak Kameri 574 yılında kaleme alındı. O yıl Horasan diyarı savaş, güvensizlik ve Selçukluların Doğu hükümetinde fesat yüzünden büyük musibet yaşadığı ve İranlı büyük arif Şeyh Ebu Said Ebu Hayr'ın torunlarının Mihene köyünde katliam edildiği ve şeyhin mezarından başka bu hanedandan hiçbir iz geride bırakılmadığı yıldır. Bu kitap gerçekte Şeyh Said Ebu Hayr'ın biyografisidir. Bu eserin özelliği o güne kadar Fars dili ve edebiyatında biyografi yazmanın bu ölçekte yaygın olmaması ve bu yüzden eserin eşsiz bir eser olmasıdır.
Eski Fars dilinde nesir kalıbında yazılan eserler arasında Esrarul Tevhid adlı eser bir arifin yaşamı hakkında kaleme alınan ilk eserdir. Bu kitap Şeyh Ebu Said Ebul Hayr'ın kerametlerini, yaşam tarzını ve müritlerinin durumunu anlatıyor. Aynı zamanda Kameri 5. yüzyılın Horasan halkının tarihi ve dini yaşamı hakkında çok değerli bilgiler içeriyor. Gerçi bu eseri yazan şeyhin torunlarından Muhammed bin Münevver, şeyhten 5 kuşak sonra dünyaya geliyor. Fakat o çağda sözlü rivayetlerin yaygın olması göz önünde bulundurulduğunda, insanların biyografileri hiçbir değişikliğe uğramaksızın daha sonraki kuşaklara ulaştığı söylenebilir. Eğer şeyhin söyledikleri torunları tarafından nakledilmemiş olsa bile, yine bu sözlerin özü ve özetinin şeyhin yakınları tarafından gelecek kuşaklara aktarıldığını söylemek mümkün. Gerçi bu sözlerin gerçekleri yansıtıp yansıtmadığı başka kaynakları inceleyerek doğrulamak da mümkün görünmüyor. İsviçreli araştırmacı Fritz Mayer, Şeyh Ebul Hayr ve müritlerini Ebul Said Ebul Hayr, Hakikat ve Efsane adlı eserinde ikna edici bir şekilde anlatıyor. Gerçi şeyhin ve müritlerinin işlerinin çok daha psikolog veya dini patoloji üzerine uzman olan insanlarca incelenmesi daha makul gözüküyor.
Esrarul Tevhid adlı eserde Şeyh Ebu Said Ebul Hayr'ın biyografisi ve sözleri yer alıyor. Bu eser, Şeyh'in yaşadığı çağda İran'ın sosyal tarihini, İran'da irfan tarihi ve İranlı şeyhlerin ve ariflerin biyografisini yansıtan ve anlatan en değerli belgelerden biridir. Esrarul Tevhid fi makamati Şeyh Ebu Said adlı eser, hiç kuşkusuz irfan alanında nesir kalıbında yazılan en önemli eserdir. Bu eser tasavvuf şeyhlerinin düşüncesi, yaşam tarzı ve gelenek ve göreneklerinin yanı sıra sofilerin sosyal ilişkilerini ve iç ve dış ilişkilerini de beyan ediyor ve ebedi bakımdan büyük önem arz ediyor. Eserin öykü anlatım tarzı, sözcük seçimi, İranlı eski şairlerin dağınık şiirlerinin bir araya getirilmesi için sarf ettiği çaba, eseri Fars dili ve edebiyatı ve İslami tasavvuf alanında en önemli referans haline getirmiştir. Bu eser Şeyh Ebu Said Ebul Hayr'ın 4. kuşağından Muhammed bin Münevver tarafından yazılmıştır. Yazar büyük dedesinden yaşamı ile ilgili bilgi toplamaya ve yazmaya başladığında şeyhin ölümü üzerinde 134 yıl geçmiştir. Gerçi bu süre çok uzun gibi gözükebilir fakat Ebu Said'in sözleri sadeliği ve samimiyeti ve mucizevi özelliği itibariyle o çağın büyük Horasan yöresinde unutulmamış sofiler ve meraklıları tarafından kulaktan kulağa aktarılmıştır.
Esrarul Tevhid, fi makamatı Şeyh Ebu Said adlı eser incelendiğinde, Şeyh Ebu Said Ebul Hayr'ın yaşam tarzı, sözleri o çağda yaşayan diğer şeyhlerin ve sofilerin arasında yaygın olduğu, öyle ki hatta bunu yazmaya bile gerek görmedikleri anlaşılır. Bu yüzden Muhammed bin Münevver'in Şeyh Ebu Said'in hallerini ve sözlerini rivayet ettiğinde doğru yazdığı ve eğer sahte rivayetler varsa daha çok şeyhin kerametleri ve harikulade işleriyle ilgili olduğu ve mesajları veya irfani ve hikmet dolu sözleriyle ilgisi olmadığı söylenebilir. Kuşkusuz Şeyh Ebu Said'i yakından görmeyen, eve sadece duyduklarına göre Şeyh'i hayal etmeye çalışan insanlar ve müritleri Şeyh'ten insanüstü bir görüntü yaratmaya ve hakkında efsaneler türetmeye çalışmıştır. Dolayısıyla Şeyh Ebu Said'den öykülerde anlatılan sözlerin Şeyh'in kelamı ve kullandığı sözler olduğu söylenebilir. Bu görüşü doğrulamak için bu noktayı da unutmamak gerekir ki Şeyh'i izleyen müritleri için vefatından sonra sözleri adeta hadis kadar önemliydi ve Şeyh'in kelam ve maneviyatının cazipliği yüzünden söylediklerini aynen kulaktan kulağa aktarıyordu. Bundan başka Esrarul Tevhid'de de yer alan öyküler de bu görüşü doğrular niteliktedir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde yeniden sizlerle birlikteyiz.
Sohbetimizin her bölümünde İslam diniyle ilgili yeni bir öğretiyi ele alıyoruz. Şimdi sohbetimizin 50. bölümünü hep birlikte dinleyelim.
Bugünkü sohbetimizde geçen hafta ele aldığımız peygamberlerin mucizeleri ve bu mucizelerin peygamberlik iddialarını doğrulayan delil olduğu ile ilgili konumuza devam etmek istiyoruz. Geçen bölümde peygamberlerin mucizeleri akli açıdan imkansız olmadığını ve sebep-sonuç kanununa tabi olduğunu, fakat bu harikulade amellerin daha karmaşık kanunlara ve etkenlere bağlı olduğunu ve bizler bu kanunları ve sebepleri bilmediğimizi ve onları açıklamaya gücümüz yetmediğini anlattık. Şimdi bugünkü sohbetimizde neden peygamberlerin farklı mucizelerle farklı çağlarda ve farklı toplumların arasında zuhur ettiklerini ele almak istiyoruz.
Herhangi bir çağda bir peygamber toplumu doğru yola hidayete erdirmekle görevlendirildiğinde doğal olarak o toplumda bazı tanınmış güçlü insanlar da vardı. Bu kesim bazı özel bilimleri veya meslekleri bildiklerinden o toplumda özel imtiyazlara sahipti ve başkalarının ilgisini çekiyordu. İnsanlar da bu kesime takdir gözüyle bakıyor ve onları yaşadıkları toplumun başı olarak görüyordu.
Bu şartlarda ve durum böyleyken Allah'ın gönderdiği peygamberleri insanların ilgisini çekebilmek için işe halkın ilgi duyduğu bir noktadan başlamaları, böylece insanların ilgisini çekerek onları Allah'a davet etmeleri gerekirdi. Bu yüzden peygamberler yaşadıkları toplumda sözü edilen seçkin kesimin yaptığı işlere benzeyen mucizeler getiriyordu. Çünkü halk da bu tür işlere ilgi duyuyordu. Örneğin Hazreti İsa Aleyhisselam tıp bilimi ve hastaların tedavi edilmesi insanların ilgi odağında olan bir dönemde peygamber olarak gönderildi. O dönemde hekimler tıp bilimiyle birçok hastalığı tedavi ediyor ve insanları kurtarıyordu. Bu yüzden hekimler ve o çağda halk tarafından saygı ve takdir görüyordu. Buna göre de Hazreti İsa'nın mucizesi böyle bir çağda hekimlerin yaptığı işlere benzemeliydi ve aradaki tek fark o Hazretin şifa vermesi Allah Teala'nın yardımıyla ve o dönemde bilinen tıbbi yöntemler kullanılmaksızın gerçekleşmeliydi. Buna karşın Hazreti İsa'nın hastaları tedavi etmekte yaptığı fevkalade işleri, hatta o çağda yaşayan hekimlerin çalışmaları ile kıyaslanamayacak kadar büyüktü. Bu yüzden Hazreti İsa döneminde yaşayan hekimler o Hazretin mucizeleri karşısında diz çöktü ve aciz olduklarını itiraf etti.
Hazreti Musa aleyhisselam da İsrailoğullarını kurtarmak için peygamber seçilerek gönderildiğinde Mısır diyarında sihir ve büyü oldukça yaygındı ve insanlar sihir ve büyüye büyük önem veriyordu. O dönemde sihirbazlar çeşitli doğal etkenleri ve sıradan insanların bilmediği özel taktikleri kullanarak herkesi şaşırtan işler yapıyordu. Şimdi sihirbazların toplumun ilgi odağında bulunduğu ve herkes onları konuştuğu bir dönemde peygamber seçilen Hazreti Musa da genelde sihirbazların yaptıklarına benzeyen mucizeler yapması, aynı zamanda sihirbazların ve büyücülerin sihir ve büyülerini etkisiz hale getirmesi gerekiyordu. Gerçekte Hazreti Musa'nın yaptıkları sihir ve büyü değildir ve gerçek ve inkar edilemez mucizelerdi. Nitekim sihirbazlar da bunlardan etkilendi ve hepsi Hak Teala karşısında teslim olduklarını itiraf ettiler.
Kuşkusuz tıp bilimi ve hastalıkların tedavi edilmesi insanların ilgi odağında olan bir dönemde, eğer Hz. İsa anadan doğma kör olan bir insanın gözüne şifa verseydi veya bir ölüyü diriltseydi, bu durum tüm insanları ve hatta hekimleri etkileyecekti. Yine tüm insanlar sihir ve büyüye ilgi duyduğu bir çağda Hazreti Musa'nın asası Yüce Allah'ın iradesi üzerine bir ejderhaya dönüşseydi, o Hazreti insanları etkileyebilecek ve onları Hak Taala'ya tapmaya davet edebilecekti. Oysa eğer Hazreti Musa'nın mucizesi sadece bir kitap olsaydı ve bu kitap baştan başa fesahat ve belagat dolu olsaydı veya yasaları ve diğer konuları itibariyle eşsiz olsaydı, bu kadar etkili olmazdı.
Evet, Hazreti Musa'nın mucizesi yaşadığı çağın şartlarına ve yaşadığı toplumun gereksinimlerine uygun mucizelerdi. Bu yüzden tesiri de hızlı ve derindi. Öyle ki sihirbazlar ve rahipler o Hazretin mucizesini görünce hemen risaletini benimsedi ve alemlerin Rabbi olan Hazreti Musa'nın davet ettiği Allah'a karşı teslim olup hepsi secdeye kapıldı. Kur'an-ı Kerim bu konuda Şuara suresinin 46 ila 48. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Bunu görünce sihirbazlar derhal secdeye kapıldılar. Alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik. Aslında bu iman o kadar köklü ve derin bir imandı ki Firavun'un tehditleri bile onu etkileyemedi. Firavun bu manzara ile karşılaşınca durumun kendisi için çok tehlikeli olduğunu fark etti. Bu yüzden büyük bir öfke ile sihirbazları tehdit ederek şöyle dedi. Ben size izin vermeden ona iman ettiniz ha. Demek ki size sihir öğreten büyünüzmüş o. Ama şimdi size yapacağımı görecek ve bileceksiniz. Andolsun, ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim, hepinizi astıracağım. Sihirbazlar ise Firavun'a şöyle karşılık verdi. Zararı yok. Nasıl olsa biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz. Biz ilk iman edenler olduğumuz için Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umarız.
Şimdi İslam peygamberinin yaşadığı çağı ve o dönemin şartlarını şöyle bir gözden geçirmeye çalışalım. Kuşkusuz Allah Resulü fesahat ve belagat doruk noktasına çıktığı bir çağda peygamber olarak gönderildi. O dönemde Arap dünyasında fesahat ve belagat ehli olanlar halk tarafından ilgi görüyordu. Hicaz Yarımadası'nda edebi zarafet ve şiir anlayışı güçlü olan insanlar saygındı. İslam peygamberi böyle bir ortamda Allah Teala tarafından öyle bir kitap getirdi ki fesahat ve belagatı herkesin takdiri toplayarak insanları hayran bıraktı. Bu kitap geldikten sonra o diyarın insanları Allah Resulüne ve değerli talimine yönelmeye başladı. Kuşkusuz Kur'an-ı Kerim sadece o dönemin Arap dünyasında yaşayan insanlar için nazil olması ve mucizesi de sadece fesahat ve belagatı ile sınırlı değildi. Bu semavi kitabın muhtevası ve eğitici hükümleri ve aydınlatıcı talimi hepsi birer mucizedir. Gerçi bu kitabın diğer birçok mucizeleri de söz konusudur ki, buna da İslam peygamberinin nübüvvetini ele aldığımız bölümlerde değineceğiz.
Eğer Kur'an-ı Kerim İslam peygamberinin en büyük ve en mükemmel mucizesi olduğunu görüyorsak, bunun sebebi o Hazretin varlık aleminin sonuna kadar tüm beşeriyetin peygamberi olduğu içindir. Bu yüzden Allah Resulü'nün mucizesi de ebedi olması ve zamanla yok olmaması gerekir. Yine bunca azameti olan bir kitabın asla okuma yazma bilmeyen bir insan tarafından beşeriyete sunulması da başlı başına bir mucizedir. Nitekim o dönemde Arap dünyasında çok büyük şairler ve hatipler vardı. Ama hepsi Kur'an-ı Kerim'in fesahatı ve belagatı karşısında boyun eğdi. Ki bu da mucizenin azametini bir kez daha ortaya koydu.
Ve son olarak İbrahim suresinin 4. ayetinin bir bölümüne değinmek istiyoruz. Allah Teala bu ayette şöyle buyurmakta. Allah'ın emirlerini onlara iyice açıklasın diye her peygamberi yalnız kendi kavminin diliyle gönderdik. Bu ayette Yüce Allah her kavme ancak o kavmin dilini bilen bir peygamber gönderdiğini buyuruyor. Çünkü enbiya insanları Allah Teala'ya davet etmek ve semavi etalimi tebliğ etmek amacıyla gönderildi. Doğal olarak da peygamberler ancak içinde mebus oldukları toplumun dilini ve kültürünü, gelenek ve göreneklerini bildikleri takdirde insanları tevhide ve Allah Teala'ya doğru hidayete erdirebilir.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin 50. bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. İran'ın kuzey bölgelerindeki İranlı sanatçıların dünyasını ziyaret ederek, İran'ın bu bölgesindeki en güzel tarih öncesi fincanları tanımak ister misiniz? Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, İran'ın Tarihi Hazinelerine Bakış isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradyo.ir bölü.tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bugünkü sohbetimizde İran'ın kuzey bölgelerindeki İranlı sanatçıların dünya aslına bir göz atarak bu bölgedeki en güzel tarih öncesi fincanları size tanıtmak istiyoruz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Evet arkadaşlar, insanların bakırı ilk kez İran platosunda keşfetmesinden bu yana bu doğal ve nispeten saf metal o dönemin insanlarının alet yapımında ve yaşam biçiminde bir dönüşüm yarattı. Ve birkaç bin yıl boyunca insanoğlunun keşfettiği tek metal bakır oldu. Malzeme bilgisi ve bilimi bu yeni malzemelerin nasıl kullanılacağına ve bunların farklı durum ve koşullardaki davranışlarına ilişkin birçok meraklardan türetilmiştir. Yüzyıllar boyunca modern meteoroloji günlük ve mesleki ihtiyaçların karşılanmasından yola çıkarak bir bilim haline gelmiştir. Ancak diğer arkeologların keşfi İran'daki metal işleme tarihinin kaydırılmasına neden oldu. Bu keşif İran'ın kuzeydoğusundaki Doğu Azerbaycan eyaletindeki Çemenlian Tepesi ile ilgilidir. Çemenlian Tepesi'nin keşfinden önce metal işçiliğinin tarihi yaklaşık 6000 yıl iken bu keşif İran'da metal işleme yaşını 9000 yıldan fazla yaptı. Bu tarihten itibaren altın ve gümüş gibi diğer saf ve yarı saf metaller de kullanılmaya başlandı. Bu grup metallerin kullanımı da ekonomik ve ticari gelişme ve ilerleme içerisinde olmuştur. Aynı zamanda metal üretimi sosyal sınıfların ve özel mülkiyetin artan yaratma sürecini hızlandırmıştı. Şimdi sohbetimize İran'ın kuzeyine yani İran'ın kuzeydoğu bölgesine giderek bu bölgenin tarihi hazinelerine bakarak devam etmek istiyoruz. Rudbar şehri, Amarlı bölgesi, Baresar şehri. Bu şehrin ana meydanında Amarlı kadehi olarak bilinen çok büyük bir fincan şeklinde anıt bulunmaktadır. Peki ama Amarlı nerededir? Amarlı adı yaklaşık 300 yıl önce İran'ı Rus kuvvetlerine karşı savunmak için Nadir Şah Afşar tarafından Horgam bölgesine taşınan Kürt aşiretlerinden birinin adından gelmektedir. Bölgeye girdiklerinde adını şimdiki Rudbar şehri sayılan Amarlı olarak değiştirdiler. İran devriminden sonra Horgam köyü, Horgam ilçesi adı ile Amarlı'dan ayrıldı ve Baresar köyünün merkezi oldu. Bazıları bu ismin bir zamanlar Sefid Rud'dan Amul Nehri'ne kadar yaşayan eski Marlik uygarlığının kurucuları olan Amard halkının adından türediğini de söylüyor. 3000 yıllık olduğu belirtilen ve bu bölgeden elde edilen Amarlı fincanından bahsedelim şimdi. Elbette bu bölgenin tek fincanı bu değil. Kaluraz Kadeh olarak bilinen Rustamabad şehrinde bir fincan daha keşfedildi. Arkeologlar bu bardağın da M.Ö. 1000 yılın ilk yarısında yapıldığına inanıyorlar. Hem Amarlı hem de Rustamabad bölgesi kadehleri şu anda İran Ulusal Müzesi'nde saklanmakta olup İran'ın ulusal mirasları listesine kaydedilmiştir. Kuzey İran'dan birçok antik alan bulunmaktadır. Toplamda Marlik, Amarlı, Talaş ve Amlaş antik alanlarından pek çok tarihi fincan ele geçirilmiş. Elbette daha önceki sohbetlerimizde Marlik fincanlarından detaylı bir şekilde sizlere bahsetmiştik. Bu kadehler sanatsal değer açısından aynı seviyede olmasa da Amarlı ve Kaluraz kadehi hayat ağacı felsefesinin ünlü motiflerinin yer aldığı altın Marlik kadehinden sonra sanatsal ve tarihi açıdan büyük bir değere sahiptir. Öncelikle Baresar şehrinde bulunan fincandan bahsetmek istiyoruz. Bu fincan bardak şeklinde olup ortasında iki kabartmayı ayıracak şekilde ayırma bandı bulunan, üst kısmında da bir sıra, alt kısmında ise bir başka sıra motif bulunan bir kadehtir. Üst kısımda belirgin bir şekilde kükreyen dört aslan kazılmış. Her biri bir geyiğin üzerine yerleştirilmiştir ve pençelerini geyiğin sağrısına sokar ve iki elinin baskısıyla geyiği uyutur. Rustamabad'da Kaluraz fincanı olarak bilinen bir başka fincan da keşfedildi. Bu kadeh uzun bir bardak şeklinde tasarlanmış olup gövdesinde üç sıra aslan motifi bulunmaktadır. En üst sırada soldan sağa doğru oyulmuş, kolları öne doğru uzatılmış, oturan beş aslan belirgin bir şekilde tasvir edilmiştir. Aslanların yüzü insan yüzü olup başlarında taç bulunmaktadır. Kanatları şahin şeklinde olup uzun kuyrukları yukarıya doğru olup sarılarında yuvarlak güneş kazınmış görüntüsü bulunmaktadır. Aslanlar sağdan sola doğru oyulmuş ve alt sıradaki desende aslanlar üst sıradaki desende olduğu gibi aslanların ellerini ve ayaklarını sıranın kadehin kenarında zincir deseni üzerine koyması farkıyla tasvir edilmiştir. 3000 yıl önce bu kadar değerli eserler yaratan Gilani metal ustalarının büyüklüğü ve sanatı her ne olursa olsun bu fincanların tasarımlarının da incelenmesi çok önemlidir. Üzerine işlenmiş motifli fincanlar ve işlevleri Gila'nın atalarının düşünce felsefesini, sosyal yaşamını ve doğal coğrafyasını tasvir ediyor. Bu iki fincanda görülebilecek ilginç şey bu fincanların içinde bir aslanın bulunmasıdır. Eski İran halkının düşüncesindeki aslan sembolü birçok krala verilen isim gibi yiğitliğin ve güçlülüğün sembolüdür. Bu bir kraliyet sembolü, cesaret ve gücün işaretidir. Mısırlılar bunu anmak için aslan resmiyle Ahameniş isimlerini yazdılar ve Şehname İran'ın uyruğunda oturan bir aslanı ifade ediyor. Mezarların üzerindeki aslan heykeli ölen kişinin yiğitliğinin göstergesidir. Aslan türbelerin kapısında nöbet tutar ve taşa oyularak koruyucu bir güç olarak boyuna asılır. Antik doğuda krallar cesaretlerini kanıtlamak için aslan avına çıkarlardı. Çünkü aslan İranlılar arasında her zaman en önemli arketiplerden biri olmuştur. Güzel altın kadehler ve objelerin keşfedildiği bir başka bölgede İran'ın kuzeybatısındaki Mazenderan eyaletindeki Kelardeşt bölgesidir. Hicri 1318 yılında inşaat çalışmaları sırasında buradan çok değerli ve zarif eserler çıkarıldı. Bu eşyalar o günlerin ortak geleneklerine göre değerli eşyalar ölülerle birlikte gömüldüğü bir mezarlığa aitti. Mezarın içindeki kişinin maddi kapasitesine göre altından, telden, bronz ve çömleklere kadar farklı malzemelerden oluşan bu eserler her türlü kadeh, figür, silah ve süsleme gibi bir kültür dönemine aittir. Araştırmacılar Gilan ve Mazenderan başta olmak üzere kuzeydeki farklı bölgelerden elde edilen eserleri M.Ö. 8 ve 9. yüzyıllara ait olduğunu belirttiler. Bu eserler arasında aynı türden altın hançerler ve kadehler oldukça dikkat çekicidir. Ayrıca çanak çömleklerden yapılmış uçları geyik kafası ve boynuz şeklinde olan birkaç ayaksız fincan bulunmuştur. Bu da Ahameniş dönemi ve sonrasına ait ayaksız altın kupalarda kullanılan üslup ve sanatı açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Kırmızı kilden yapılmış her türlü fincan ve sürahiler ile oluk burulu çaydanlıklar, Kaşan'daki Silk Tepesi mezarlığında bulunan çömlekleri anımsatıyor. Kelardeş'ten elde edilen en güzel nesnelerden biri iki aslanlı altın kadeh adı verilen bir kadehtir. Çarpıcı şekliyle şok edici güzel bir görünüme sahiptir. Bu bardağın kaşifi ise Milattan sonra 1939'da inşaat çalışması sırasında Kazara mezarlığa çarpan kişi Abdülfet Buzari'dir. Hatta Buzari ekibi o yıl ilk pehlevinin Kelardev Sarayı'nın inşaatı için çalışıyorlardı. Bu alanda sarayın merdivenleri inşa etmek için çalışıyorlardı ki işi bittikten sonra yüzme havuzu inşa etmek üzere toprağı kazmaya başlamıştı. Ki aniden değerli nesneler ve iki aslanlı altın kadeh olarak bilinen bu eserleri keşfettiler. Bu iki aslanın adı verilme sebebi ise kafaları kadeh içinden üç boyutlu olarak çıkmış çok güzel iki aslanın yer almasındandır. Bu iki öne çıkan aslan soldan sağa doğru hareket ediyordu. Kabın tabanı düz olup alt kenarı hafif kavislidir. Aslanların vücut şekli, bacaklarının hareketi ve hareket halindeki güçlü vücuduyla sanki canlı bir aslanmış gibi gerçekçi ve dikkat çekici bir inceliğe sahiptir. Bu tasarımın bir örneğini marlik tabaklarında görebilirsiniz. Her iki aslanın baş ve boyun kısımları perçinlenerek bardağın gövdesinde tutturulmuştur. Aslanın üst ve alt kısmında kavisli çizgilere sahip iki şerit bulunmaktadır. Bardağın alt kısmında Amelish'in altın ve gümüş kadehlerine benzeyen altı yapraklı lotus çiçekleri işlenmiştir. Arasındaki tek farkın bu kadehlerdeki yaprak sayısıdır. Fincanın üst ve alt kısımlarında bir sıra zincir motifi tekrarlanmıştır. Bu altın kadehin 2800 yıldan daha fazla bir geçmişe sahip olması bu ülkenin insanlarının kültür ve sanatını ortaya koyuyor. Altından yapılmış olan bu bardağın ağırlığı 235 gram, ağız çapı 12 cm, taban çapı 10,7 cm, yüksekliği ise 10 cm'dir. Mezarlardan elde edilen ve demir çağına ait olduğu belirtilen objeler arasında Kelardeşt hazinesi olarak da bilinen çok sayıda silah ve değerli metallerle dolu kadehler bulunmaktadır. Kelardeşt bölgesinde bulunan bir diğer obje ise çok güzel bir altın hançerdir. Hilal şeklinde saplı altın bir hançer muhtemelen Yunanlıların inax dediği bir hançerdir. Bıçak üzerindeki gravür biçim açısından Hasanlı kupasına kazınan üç hançerden birine benzemektedir. Altın tank ayrıca gövde üzerinde perçinlenmiş bir sapı ve gövde üzerinde zincir motifleri vardır. Alt kısmında dört tüyden oluşan bir desen ve ok ucuna benzer dört desen bulunmaktadır. Evet değerli dinleyicilerimiz, İran'ın Tarihi Hazinelerine Bakış isimli podcast serisinin bir başka bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.